18. ayrım. Trente, Ekim sonu, 1883. Çevirenin notu. Bu mektupta kesintiler yapılmıştır. Sevgili kardeşim, düşüncelerim hep seninle dolu. Bu yüzden bunca sık yazıyorum herhalde. Ayrıca izlenimlerim daha kesinleşti. Düşüncelerim daha bir toparlandı. Her şey yavaş yavaş yerine oturuyor, daha elle tutulur hale geliyor. Bu nedenle sakin bir havada yazabiliyorum sana. Bir kere Goupil'dekilerle, çevirenin notu, Theo, Goupil'den ayrılıp ressamlığa başlamayı düşünüyordu o sıralar. İyi geçinmeyi sürdürebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Öylesine büyük bir iş yeri ki insanın artık olan bitene katlanamayacak duruma gelmesi, yozlaşmanın her yana yayılması uzun bir zaman sürebilir elbette. Ama bana bak, yozlaşma dönemi epeydir sürüyor bana sorarsan ve artık çok ileri gittiğini öğrenirsem şaşmam. Burada daha önce Goupil'den ayrılmış kimi kişilerden söz eden bir paragraf atlanmıştır. Her neyse, aslında çalıştığın yerin koşullarından, sorunun olumsuz yönlerinden söz etmek istemiyorum. Bütün bunları bir yana bırakarak işin içindeki tek olumlu konu üstünde bir şeyler söylemek istiyorum. Hiç de önemsiz saymadığım bir takım şeyler oldu sana. Zola'nın kitaplarını, ki bana sorarsan zamanımızın en iyileri arasındadır bunlar, birçok kişiden daha iyi ve daha değişik biçimde okudun. Bir keresinde bana Patbuye'deki o adam gibiyim demiştin. Ben de karşılık olarak demiştim ki, hayır, öyle olsaydın kendine daha başka bir iş seçmen iyi olurdu. Ama sen ondan daha derinsin. Hatta iş adamı olabileceğine bile pek inanamıyorum. Aslına bakarsan derinlerinde bir sanatçı görüyorum. Gerçek bir sanatçı. Ruhsal açıdan aramadığın ama seni derinden hırpalayan duygulanmalar geçirdin. Şimdi de bunun sonucu olan olaylar bir yönde gelişiyor. Neden? Nereye? Benzer bir iş yaşamının yeniden başlamasına, doğru mu? Benim kesin düşüncem şu ki, hayır, ondan daha derin bir şeyler var. Değişmelisin, evet, ama genel bir yenilenme olmalı bu. Eskinin bir tekrarı değil. Geçmişte yaptıkların yanlış değildi, hayır. Geçmişte olduğun gibi olmak zorundaydın. O geçmiş doğruydu. Ama bu demek midir ki o geçmiş yalnızca bir hazırlık, bir temel, bir tür eğitim olamaz? İlle de yaşamının kesin çizgisi olması gerekir mi? Bence ilk dediğim doğru. Neden öyle olmasın? Bana kalırsa olgular o denli açık seçik ki senin için bile apaçık ortada olması gereken bir konuda benim fazladan bir şey söylemem gereksiz. Ayrıca son zamanlarda bende de bir değişiklik belirmesi oldukça ilginç bir rastlantı gibi geliyor bana. Şu sırada kafamı öylesine tümüyle saran, düşüncelerimi düzene koyan, kesinleştiren, yenileyen, genişleten bir çevre içinde bulunmam. Şu sessiz, ıssız bozkırla dolu olarak oturup sana yazabilmem. Tam da şu sırada içimde iyiye doğru bir değişmenin başlangıcını hissediyorum. Tam olarak gerçekleşmedi daha ama yapıtlarımda öyle şeyler görüyorum ki çok kısa bir süre öncesine kadar yoktular. Yağlı boya yapmak da daha kolay gelmeye başladı. Şimdiye değin elimin değmediği bir sürü yeni şeyler denemek için can atıyorum. Koşulların henüz belirsiz olduğunu, burada uzun süre kalabilme olasılığının kesinlikten uzak olduğunu biliyorum. Sırf senin içinde bulunduğun koşullar yüzünden benim de durumum değişebilir. Bu her ne kadar beni üzerse de aşırı bir tepkiyle karşılayacak değilim. Gene de gözümün önünde güzel bir gelecek canlandırmaktan kendimi alamıyorum. Ben artık yalnız olmayacağım. İkimiz birlikte, ressam olarak bir arada çalışarak, dost olarak bir arada yaşayacağız. Bu düşünce tüm çekiciliğiyle dönüp dolaşıyor kafamda. Pıtırtısız, gürültüsüz, ortalığı fazla karıştırmadan, tıpkı Une Révolution qui est plus qu'il fait qu'elle soit gibi gerçekleşebilmeli bu. Çevirenin notu. Var olması gerektiği için var olan bir devrim. Hepsi bu kadar işte. Son diyeceğim şu ki, bir süre sonra ikimizin burada birlikte olması hiç şaşırtmayacak beni. Bunun olabileceğini iliklerimde duyuyorum. Hem de bir köşeden bir köşeye yuvarlanan bir turba parçasından daha fazla dikkat çekmeden. Bir an sonra yeniden kıpırtısız kalır turba parçası. Kimse şu kadar bile farkına varmaz olayın. Ancak insanoğlunun kökleri var. Köklerin bir yerden başka bir yere aktarılması, yani ekildiği toprak daha verimli olsa bile acı verebilir. Ama o toprak daha mı iyi? Eski çağların püritenleri neydiyse günümüz toplumunda ressamlar da o, aynı durumdalar. Saçma, yapay bir dindarlık ya da yobazlık değil söz konusu olan, tersine son derece basit ve sağlam bir şey. Şimdi özellikle Barbizon ekolünden, çevirenin notu, aynı yüzyılın başlarında Fontainebleau ormanında ya da yakınlarında birlikte çalışmış bir grup ressam ve kırsal yaşamı resimlemek eğiliminden söz ediyorum. Sen de insan olarak Paris'le bağdaşamayan bir yan görüyorum. Bunun üstünden kaç yıllık bir Paris geçti bilemiyorum. Yüreğinin bir bölümü orada kök salmış, kabul ediyorum bunu da. Ama gene de bir şey. Bir, je ne sais quoi. Çevirenin notu, elle tutulmayan bir şey. Var ki içinde hala bakir. Senin sanatçı yanın işte o. Şimdilik zayıf görünüyor. Daha yeni yeni tomurcuklanıyor ama tomurcuklar tez çoğalır, tez büyür. Bana kalırsa eski ağaç gövdesi fazla yarılmış ve derim ki tümüyle yeni bir yönde tomurcuk salman gerek. Yoksa korkarım ağacının gövdesi gerekli canlılığı gösteremeyecek. Bana öyle geliyor en azından. Sen başka türlü mü düşünüyorsun? Üstelik ressam olduğun takdirde bunun temellerini önceden niyetlenmeden de olsa kendi elinle atmış olacaksın ve ilk kez olarak seninle aynı yolda yürüyen dostların belirli, edinilmiş bir yerin olacak. Birlikteliğimizin benim çalışmalarım üstünde de doğrudan doğruya bir etkisi olacağına inanıyorum. Çünkü eksikliğini duyduğum şey bir sürekli yakınlık, resimlerim konusunda bir yüreklendirme, resimden anlayan biriyle görüş ve düşünce alışverişi. Bu dediklerimden onca uzun süre uzak kaldım ki bir uyarıcıya gereksinmem olduğunu hissediyorum. Öyle çok tasarı dolanıyor ki kafamda, herhangi birini tek başıma gerçekleştirme çabasına girişmeyi göze alamıyorum. Sense kısa sürede bunların ne olduklarını, ne anlama geldiklerini çözümlersin. Öyle olmasın isterdim ama ne yazık ki yapıtlarım hakkında söylenenler, kişi olarak bıraktığım izlenim konusunda son derece duyarlıyım. Bana güvenmeyenlerle karşılaştığımda, tek başıma kaldığımda, elimi kolumu bağlayan bir tür boşlukta hissediyorum kendimi. Bu halimi tam da anlayabilecek kişisin sen. En ufak bir iltifat, övgü istemiyorum. Birileri gelip beğenmedikleri işlerime bakıp beğendim desinler istemiyorum. Hayır, istediğim kötü bir iş karşısında bozum olmayacak, gerçek, akıllı bir içtenlik. İstediğim yaptığım bir iş 6 kez kötü çıkarsa ve ben cesaretimi yitirmeye başladığımda şimdi yeniden 7. kez denemelisin diyebilecek biri. Gereksindiğim ve onsuz yapamayacağım yüreklendirme nedir anlıyorsun ya. Sanıyorum sen bunu çok iyi anlarsın ve bana sonsuz yardımın dokunur. Üstelik senin kolaylıkla yapabileceğin bir şey bu. Özellikle sen de aynı konumda olursan. Birbirimize yardımcı olurduk. Çünkü ben de kendi payıma senin bana yapacağını sana yapardım ki bu çok önemli bir şey. İki insan birbirine inanmalı. İşin yapılabileceğini, yapılması gerektiğini hissetmeli. Böylece ikisi de son derece güçlü olabilir. Her ikisi de birbirini yüreklendirmeli, desteklemeli. İşte sanıyorum ki senle ben birbirimizi iyi anlayabilirdik. Sen de ressam olmasaydın bunu yapabileceğinden emin değilim. Tek engel şüphe ki insanlar genellikle şüpheyi besliyorlar. Örnekse Tersteyi al. Doğuştan şüpheci bir adam. İnanmak nedir bilmiyor bile. Buna karşılık millet tam bir inanan tip. Sık sık Foi de Carbonier. Çevirenin notu, maden işçisinin imanı. Deyimini kullanmış. Oldukça da eski bir deyim bu aslında. İnsan nedenli uygar olursa olsun kentli değil, köylü kişi olmalı. Tam iyi anlatamıyorum bu dediğimi. İnsan da öyle bir je ne sais quoi olmalı ki, dilini tutsun ama eyleme geçsin, konuştuğunda bile bir sakınması olsun. Yineliyorum, onu doğrudan doğruya eyleme sürükleyen bir içsel sessizliği olsun. İnsan ancak bu yolla büyük şeyler başarır. Neden mi? Çünkü ne olursa olsun diyen bir duygu vardır içinde, yalnızca çalışır. Sonrası ne? Kim bilir? Seni aceleye getirmek istemiyorum. Demek istediğim tek şey doğaya karşı çıkma. İstediğim saçma sapan bir şey değil. İnsanın akla yakın bir yolla, tümüyle parasız değil ama pek az bir parayla, sırf yiyecek ve yatacak bir yer için gerekli parayla başlayabileceğine değin, ufak da olsa bir umut var içimde. Ortalığı hepten alt üst edecek bir olaya yol açmak istememekle birlikte en küçük bir olasılık varsa eğer derim ki o minik ışık noktasının o ufacık olasılığın peşinden git. Yol önünde uzanıyor. İzle o yolu. Başka her şeyi bir yana at. Tüm dış ilişkilerini kes demek istemiyorum. O ilişkilerini sürdürmelisin. Eğer inancına kesinlikle bağlı kalır, ressam olacağım kararını hiç sarsmazsan, o zaman şunun bunun senin hakkında ne konuştuklarını aldırmazsın bile. O zaman kendini denizden çıkmış balık gibi hissetmezsin bence. Tam tersine, ana yurduna dönen biri gibi olursun. Derin bir sükunete kavuşursun. Ressam olabilme konusunda, yeni bir iş bulma konusunda çok daha emin hissedersin kendini. Goupil'de çalıştığın süre içinde olduğundan daha da emin olursun kendinden. Burada Theo'nun resim stilinden ve Vincent'ın ressam olarak kardeşine inancından söz eden iki paragraf atlanmıştır. Sen ressam olmamaya karar verirsen benim işlerim ne yönde gelişir şimdiden bir şey söyleyemem. Paris'te bir iş bulabilmem söz konusu olursa o işi kabul etmek zorunda kalırdım elbette. Çünkü yoksa babamla uzlaşmak zorunluluğu ortaya çıkardı. Evde yaşayabilmem, bir süre Brabant'ta çalışabilmem için. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şu sırada hiç mi hiç istemiyorum böyle bir şey. Yalnızca çalışmalarımı ve seninle ilgili kurduğum tasarıları düşünebiliyorum. İradesi olan bir adamsın. İyi, zeki, parıl parıl bir kafa, dürüst bir yüreğin var. Ressam olman için hiçbir engel yok bence. Bir süre dayanabilirsen eğer. Ve yineliyorum, benim kendi çalışmalarım için kesin bir uyarıcı olursun. Bugün bir patates tarlasını süren sabancıların ardından yürüdüm bir süre. Saban sürenlerin arkasından kadınlar gidiyordu. Şurada burada kalan birkaç patatesi toplamak için. Dün senin için çiziktirdiğim tarladan oldukça değişikti bu. Garip bir şey var burada. Her şey hep aynı ama gene de yeterince çeşitlilik var. Tıpkı aynı türde çalışan ressamların aynı konuda olup da gene de birbirinden farklı olan resimleri gibi. Ah, burası çok başka bir yer. Ve öylesine sessiz, öylesine huzurlu ki. Huzurdan başka bir sözcük bulamıyorum burası için. Çok şey de söylesem, az şey de söylesem hepsi aynı, hiç fark etmez. Yepyeni bir şey istemek sorunu bu. Bir yerde kendi kendini yenilemeye girişmek söz konusu. Çok da basit bir biçimde, tek bir düşünceyi hiç aklından çıkarmayarak, yalnızca Saira. Çevirenin notu, bu iş yürüyecek. Hiç derdin, sıkıntın olmayacak demiyorum. Bizim gibilerin hiçbir işi rahat yürümez. Ama her zaman şunu duymalısın içinde. Bana en yalın görüneni yapıyorum. Yalın olmayan her şeyi silip attım yaşamımdan. Kenti istemiyorum artık. Kırsal yerleri istiyorum. Büroda oturmak istemiyorum. Resim yapmak istiyorum. Hepsi bu işte. Ama bir iş adamı gibi yaklaşmak gerek olaya. Daha derin olmasına karşın, evet çok daha derin olduğu halde elbette, her düşünceni tümüyle bunun üstünde yoğunlaştırman gerek. Bundan böyle kendini de beni de ressam olarak görmelisin. Tasalar olacak, engeller çıkacak ama her zaman bizi öyle düşün, yapıtlarını önünde gör. Bir doğa parçasına bak ve şöyle düşün, bunun resmini yapacağım, bir tek sabit fikrada kendini, ressam olmak. Ve birdenbire insanlar, en yakın dostların bile az çok yabancı gelmeye başlayacak. Kafan başka şeylerle dolu olacak da ondan. Birden diyeceksin ki, Allah kahretsin, düş mü görüyorum? Yanlış yoldayım, hani stüdyom nerede, fırçam nerede? Bu gibi düşünceler çok derindir. Elbette başkalarına ya pek az şeyler söyler insan ya da hiçbir şey söylemez bunlar hakkında. Bu konularda birinden öğüt istemek yanlış olur. Sana hiçbir ışık tutmaz çünkü. Şimdi resim alım satımıyla uğraşanların bir takım ön yargıları vardır. Senin bunlardan tümüyle kurtulamamış olman olasılığı var. Özellikle de resim yapma yeteneğinin doğuştan olduğu düşüncesi. Peki, doğuştan olsun ama herkesin sandığı gibi bir şey değil bu. İnsanın elini uzatıp yakalaması gerek kendi yeteneğine ve bu yakalama işi oldukça zordur. Yeteneğin kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemek yanlış. Evet, içinde bir şeyler olacak elbet ama milletin ileri sürdüğü gibi bir şey değil. Çalışmakla kusursuzluğa varılabilir. İnsan resim yapa yapa ressam olur. Bir ressam olmak istiyorsa, bu işten büyük zevk alıyorsa, senin duyumsadıklarını duyumsuyorsa istediğini yapabilir. Ancak dertler, sıkıntılar, düş kırıklıkları da eksik olmayacak. Melankolinin çaresizliğin ağır bastığı dönemler. Ben böyle düşünüyorum. Ve birden içime öyle sıkıntı bastı ki unutabilmek için bir şeyler çiziktirmek zorunda kaldım. Bağışla beni. Bu konuda artık bir şey yazmayacağım. Değmez çünkü. Dış dünyaya karşı öyle çok cesaret, öyle çok enerji, öyle çok sükunet göstermek zorundayız ki. Olayları en sıkıcı yanlarından ele almamalıyız. Anlıyorsun ya, ciddi dertlere karşı neşeli kalmamız gerek. Hani senin sözünü ettiğin o İsveçliler gibi, Barbizon ustaları gibi. Her şeye karşı gerçekçi, enerjik, ayrıntılı bir tavır almamız gerekecek. Kuşkuya, düşlere ya da kararsızlığa kapılmayacağız. Çok hoşuma giden bir tasarı bu. Dünyada beni bunun kadar memnun edebilecek bir tasarı düşünemiyorum. Burada mektubun konusunu yeni baştan özetleyen birkaç paragraf atlanmıştır. Evet, büyük bir riziko söz konusu biliyorum ama ne sen ne de ben bazı şeyleri göze almaktan korkacak kişiler değiliz. İyice düşün üstünde ve ne olursa olsun bir an önce yaz bana. Hoşça kal evladım. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Nuenen, Hollanda, Haziran-Temmuz 1884. Sevgili Theo, mektubun ve içindeki 200 frank için candan teşekkürler. Breitner hakkında iyi haberler almaktan sevindim. Onun konusundaki son izlenimlerim pek iyi değildi biliyorsun. Atölyesinde gördüğüm o üç büyük tuvalde gerçekler dünyasında olsun, hayaller dünyasında olsun bulunabilecek en ufak bir şeye rastlamamıştım doğrusu. Ama o sırada üstünde çalışmakta olduğu birkaç sulu boya, kum tepecikleri arasında atlar, daha eskiz görünümünde olmalarına karşın tuvallerden çok daha iyiydi. Bunlarda gördüklerime dayanarak senin sözünü ettiğin o resmin iyi olduğunu çok iyi anlayabiliyorum. Desinatörler Derneği'ne gelince bir kere açıkçası tümüyle unutmuştum o konuyu. Son yağlı boyalarıma daldığımdan. İkinci olarak mektubun sayesinde hatırladım ama pek de hevesli olmadığımı anladım. Geçen yaz da söylemiştim ya sana, üyelik başvurumun geri çevrilmesinden başka bir şey bekleyemem. Gerçi böylesi bir geri çevrilme, bir dahaki yıl kabul edilebilmem için gerekli bir ön adım olabilir. Belki de bu yüzden bir raison d'être vardır. Çevirenin notu, var olma nedeni. Üstelik tümüyle unutmuş olduğum için elimde bir tek sulu boya resim bile yok. Bu yıl başvurmak için zaten çok geç kalmadıysak acele birkaç tane yapmaya başlamam gerekecek. Şu günlerde yeniden iki büyük yağlı boya etüde daldığımı, dokumacılarla ilgili iç mekan çalışmaları, hiç de sulu boya ile uğraşmak havasında olmadığımı anlarsın. Özellikle Lahey'deki beylere bir kez daha başvurursam yeni anlaşmazlıklar çıkabileceğini göz önüne alırsak. Dokumacılarla ilgili bu iki yeni çalışmama gelince birinde tezgahın bir bölümü, bir figür ve küçük bir pencere görünüyor. Öteki de gene bir iç mekan. Sarımtırak çimenlere bakan üç küçük penceresi var. Bu renk tezgahta dokunmakta olan bezin mavisiyle ve dokumacının daha değişik bir mavi olan gömleğiyle karşıtlık yaratıyor. Son günlerde doğadan bana en çarpıcı gelen şeyin resmine başlamadım henüz. Çünkü elimde iyi bir model yok. Yarı olgun mısır tarlaları şu sıralar koyu altınımsı bir tondalar. Kızıllar, bronzumsu renkler de var. Gökyüzünün kırık kobalt tonuyla yan yana geldiğinde müthiş bir etki oluşturuyor. Şimdi böyle bir geri planın üstüne kadın figürleri getir gözünün önüne. Kaba saba, enerjik, yüzleri, kolları, ayakları güneşten bronzlaşmış, sırtlarında tozlanmış kaba kumaştan indigo renkli giysiler. Kısa kesilmiş saçlarının üstünde baret biçiminde kara başlıklar. Çalışacakları yere giderken mısırların arasından kızılımsı eflatun, tozlu, dar bir patikadan geçiyorlar. Sırtlarında çapalarını, kimi kez kollarının altında bir somun kara ekmek, bir kavanoz ya da pirinç çaydanlık taşıyarak. Son zamanlarda bu konuyu tekrar tekrar ama bir sürü çeşitlemeyle birlikte görüyorum ve inan ki son derece etkileyici. Her şeyin tamı tamına ve büyük dikkatle yapılması gerek. Giysilerin renginden şaşmamak şart. Çünkü asıl etkiyi yaratan kırık indiko tonuyla kırık kobalt arasındaki benzerlik ve bunun mısırların kızılımsı bronz rengi içindeki gizli turuncularla vurgulanması. İyi bir yaz etkisi uyandıracak bir resim olabilir bu. Yazı anlatmak kolay değil bence. Genellikle hiç değilse çoğu kez yaz etkisini yaratmak ya olanaksız ya da sonuç çirkin oluyor. En azından bana öyle geliyor. Demek istediğim şu ki öteki mevsimlerin kendilerine özgü etkileri kadar zengin ama aynı zamanda yalın ve güzel görünüşlü bir yaz güneşi etkisi bulabilmek, resme dökebilmek kolay değil. İlkbahar taze, körpe, yeşil mısır yaprakları ve pembe elma çiçekleridir. Güz, sarı yapraklarla menekşemsi tonların birbirine karşıtlığıdır. Kış, beyaz kar üstüne çizilmiş siyah silüetlerdir. Ama eğer yaz, mısırların altınsı bronzundaki turuncu öğesinin mavilere karşıtlığı ise, o zaman insan, mevsimlerin kendilerine özgü havasını, tamamlayıcı renklerin, her birinin birbirleriyle olan karşıtlığını kullanarak anlatabilir. Her neyse, Londra yolculuğunu ayrıntılarıyla öğrenmek için can atıyorum. Annem, yürümek konusunda pek bir ilerleme göstermiyor. Hoşça kal, mektubun ve içindeki için bir kez daha teşekkürler. İnan bana, senin Vincent.